Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, bir fıkıh saati programına daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bendeniz Talha Polat ve kıymetli konuğumuz, daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İnşallah programdan en güzel şekilde istifade edebilirsiniz. Değerli hocam, hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ ol, Allah razı olsun.
Nasılsınız efendim, görüşmeyeli?
Elhamdülillah, çok şükür. Biz iyiyiz işte, bayramı geçirdik. Buruk bir bayram yine her sene olduğu gibi. Ama sonuçta yani bu hayat devam ediyor. Ömür yaşanacak. Tatlısıyla acısıyla geçiyor. Tabii biz kendimize karşı, Allah'a karşı, ümmete karşı görevlerimizi ne kadar yerine getirmiş olabiliyoruz, ne kadar getirememiş, ne kadar sorumlu, ne kadar sorumsuz. Bunların muhasebesini yapmamız gerekiyor. Ama mutlaka bir eksikliğimiz var.
Eyvallah, eyvallah hocam.
Onun şeyini çekiyoruz elbette.
Eyvallah. Müsaadenizle hocam, ilk sorumla başlıyorum. Bir dinleyeceğimiz demişler ki hocam, zühri ahir namazı nedir ve nasıl kılınır?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Zühri ahir, son öğle demek kelime karşılığı olarak. Bizim son dönem, yani son dönem dediysem, ilk dönem olmayan daha sonraki dönemlerde fıkıh kitaplarımıza veya ilmuhal kitaplarımıza girmiş bir namaz şekli.
Evet.
Peygamber Efendimiz zamanında böyle bir namaz yok. Ashab zamanında yok, tabiun zamanında yok, müştehit imamlar zamanında yok. Onun için bizim temel kaynaklarımızda zuhru ahirden bahsedilmez. Daha sonraki dönemlerde bu kılınmaya başlanmış. Peki niye kılınmış? Şimdi cuma namazının bir farz olma şartları var. Bir de sahih olma şartları var.
Evet.
Şimdi sahih olabilmesi için ki şartlar, mesela bir şehirde bir tek camide cuma namazı kılınır görüşü var. Bir tek camide. Sonra işte namaz kılınan yerin umuma açık olması lazım. Namaz kıldıracak kişinin devlet tarafından yetkili birinin olması lazım. Cemaatin belli bir sayıya ulaşmış olması lazım gibi şartlar var. Şehir veya şehir hükmünde olması lazım.
Evet.
Şimdi bunlardan en çok tereddüt edilen nokta, bir şehirde, bir yerleşim biriminde birden çok camide cuma namazı kılınır mı, kılınmaz mı olmuş. Niye bu tartışma var? Resulullah döneminde tek camide cuma kılınıyor. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali tek camide kılınıyor.
Evet.
O şehirde o halkı, o camisi veya musallası cemaati almaya yeterli görülüyor. Ama daha evet, sonraki senelerde şehirler büyüyor, cemaat sayısı artıyor.
İslam coğrafyası genişliyor.
Coğrafya genişliyor. Bir şehirde tek bir cami yetmiyor.
Evet.
İkinci, bazen üçüncü camilerde de cuma namazı kılınması gerekiyor. Veya ihtiyaç oluyor diyelim. Peki böyle bir durumda ne yapacağız? O zamanın fukaha bunu tartışmışlar. Bazıları şöyle bir sonuca varmış. Eğer mesela Şafii mezhebinde öyledir. Bir şehirde bir cami yetmiyor da ikinci bir camiye ihtiyaç varsa iki camide kılınır. Üç cami kafi geliyorsa üç camide kılınır şeklinde, yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Ama Hanefi mezhebinde böyle bir ayrım yapılmamış. Bir camide kılınır görüşü hakim. Ama birden çok camide cuma namazı kılınıyor. Peki bunlardan hangisi cuma namazı, hangisi değil? Orada da farklı tartışmalar var. Kimisi demiş ki ilk namaza başlayan, kimisi demiş ki ilk selamı veren, kimisi demiş ki devlet yetkilisinin bulunduğu cami. Yani böyle bir şeyler var, görüş ayrılıkları var.
Evet.
Bu durumlarda şu sonuç çıkıyor. Eğer tek camide kılmak gerekiyorsa ama beş camide kılınıyorsa, bunlardan birisi cuma namazı, diğerleri değil.
Hmm.
Peki hangisi cuma namazı? Orada demek ki söylediğim tartışmalar var. O zaman cuma namazı sayılmayanların namazı ne olacak? Ve hangisi cuma namazı değil?
Evet.
Bu durumda bir namaz ihdas etmişler. Bu zuhru ahir diye. Ve onun için özel bir niyet de tertiplenmiş. Mesela biz ilk ilmuhal okumaya başladığımız zaman niyet ettim, vaktine erişip eda edemediğim, hala üzerimden sakıt olmayan zuhru ahiri kılmaya. Bu şekilde öğrenmiştik.
Hmm.
Yani vaktine erişip de üzerimden düşmeyen zuhura ayır kılmaya. Yani ve bunu ihtisas ederken de şöyle demişler. Böyle bir namaz kılarız biz zuhura ayır diye.
Evet.
Eğer bizim kıldığımız namaz cuma namazı yerine geçmezse o kıldığımız o günün öğle namazı olur. Çünkü cuma namazı kılamayan kişi öğle namazı kılar.
Evet.
Öğle namazı olur. Eğer kıldığımız namaz cuma namazı olarak geçerli ise kıldığımız zuhur ayır, yani kıldığımız namaz derken cuma namazı olarak kıldığımız namaz cuma namazı olarak geçerli ise o zuhur ayır niyetiyle kıldığımız namaz varsa kaza borcumuz kaza yerine geçer. Kaza borcumuz yoksa nafile namaz olur. Evet. Diye böyle bir namaz ihdas etmişler. Ama son zamanlarda böyle bir namaz olur mu olmaz mı bu tartışmalar gündeme gelmiş. Ve şunu diyen ilim adamları olmuş. Yani böyle ikili niyet olmaz. Sonra üstelik yani birden fazla camide cuma namazının kılınamayacağına dair bir nas yok. Ayet hadis yok. Dolayısıyla ihtiyaç ne kadarsa o kadar camide kılınır. Bugün İstanbul'daki ahaliyi tek camide toplamak mümkün mü?
Değil.
Hatta bırak İstanbul'un tümünü, Üsküdar'ı. Bırak Üsküdar'ı, Kısıklı'yı. Mümkün mü? Değil.
Değil.
Mecburen birden çok camide cuma namazı kılınıyor. Ve bu da cuma namazı niyetiyle kılınıyor. Dolayısıyla bunun kıldığımız namazın cuma namazı olmasına engel bir durum yok.
Ya.
Deniliyor. Şimdi tabii böyle bir iki görüşle ortaya çıktı. Kimi insanlar bu zuhur ayrı kılmıyorlar. Kimileri dört rekat kılıyorlar da kaza niyetiyle kılıyorlar.
Evet.
Ama kimileri de zuhur ayrı niyetiyle kılıyorlar. Böyle bir fark var. Allah kabul etsin diyelim.
Eyvallah.
Ve ben hangisini tercih ederse esir ona saygı duyarım. Ama ben şahsi kanaatim olarak kıldığımız cuma namazları hangi camide kılıyor isek, kılmış isek cuma namazı olarak geçerlidir. Buna inanıyorum.
Eyvallah hocam.
Zaten buna inanmasam o namazı kılmamam lazım.
Evet. Evet. Bir diğer sorumuz hocam. İslam hukukunda manevi tazminat var mıdır? Demişler.
Şimdi tazminat nedir? Tazminat bir bakıma cezadır. Şimdi neyin cezasıdır? Suçun cezasıdır. Tazminat da suça karşılık olur. Şimdi bizim İslam fıkhında haklar üç türlüdür. Allah hakları var. Kul hakları var. Ve kul ve Allah'ın ortak olduğu haklar var. Şimdi Allah hakları dediğimiz işte namaz gibi emirler veya hatler dediğimiz bazı suçların cezaları. Bunların cezaları fiziki olarak veya öbür dünyaya yönelik olarak var. Mesela namaz kılmadığı kişi bu dünyada. Bunun için bir tazminat olmaz. Cezası öbür dünyada şeker Cenab-ı Hak affetmesi. Veya bu dünyada hırsızlık yapmış. Bunun cezası Kur'an-ı Kerim'de belli. Zina yapmış belli. Bu tazminat değil. Daha çok tazminat deyince biz kullara yönelik olarak yapılan haksızlıkları, suçları, bedelini kastediyoruz. Kula yönelik olan haksızlıklar da bir malına yönelik olabilir. Bir bedenine yönelik olabilir fiziki olarak. Bir de onun onuruna, ruhuna yönelik olabilir. Eğer malına yönelik ise nedir? Mesela gasp etmiştir malını.
Evet.
Onun tazmini nedir? Gasp ettiği malı geri vermektir. Eğer gasp ettiği mal telef olmuşsa onun kıymetini sahibine vermektir. Yani bu pek tazminat olarak değil de normal ödeme şeklinde geçer. Kişinin bedenine yönelikse bu öldürme olabilir, yaralama olabilir, bir organını telef etme olabilir. Şimdi yine İslam hukukunda öldürmeyle ilgili olarak bir kimse birisini kasten öldürürse maktulün yakınlarına yani öldürülenin yakınlarına, akrabalarına diyet adı altında bir maddi tazminat vardır. Diyet. Bak burada bu diyet kime ödeniyor? Öldürülenen değil. O adam öldü gitti.
Evet.
Onun
ailesine
akrabasını, yakın akrabalarına ödeniyor. Bu bir bakıma tazminattır. Manevi tazminattır. Çünkü o akrabalar ne yapıyor? Öldürülenin akrabaları o sevdikleri bir insan öldürüldüğü için ne yapıyor? Onlar rencide oluyor.
Evet.
Onlar üzüntü duyuyor. O üzüntüye karşı bir tazminat belki olarak düşünülebilir bu. Veya ne bileyim bir kimse ne yapıyor? birinin elini koparıyor. Burada tazminat olarak yarım diyet ödemesi gerekiyor o kişiye. Yani bu bir tazminattır bir bakıma. Yani bazı suçlar vardır. O suçun bedeli, tazminatı maddi olur. Burada olduğu gibi. Bazen suçlar bedene yönelik değil de ruha yönelik olur ve onura yönelik olur. Mesela bizim İslam hukukunda kazif diye bir suç var. Nedir o kazif?
Nedir hocam?
İffetli bir insana zina isnadında bulunup onu 4 şahitle ispat edememe. Tabii bunun bir takım şartları var. Ha, iffetli insan dedim, ona muhsan tabir edilir. O muhsan kimdir, onun detayları var. Bu erkek olsun, kadın olsun. Ama daha çok kadına yönelik yapılmıyor bu. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de kadınlarla ilgili tabirler, kelimeler kullanılıyor. Şimdi zina isnat etti ve ispat edemedi. Ne oldu şimdi bu? Zina isnat edilen kişi bundan dolayı bir rahatsız oldu mu? Manevi yönde oldu.
Evet.
Ha. Peki bunun tazmini nedir? Bunun tazmini o kazif suçudur. Onun cezasıdır. 80 sopadır. Yani bu isnatta bulunup da ispat edemeyen kişiye 80 sopa vurulur ki böylece hem o zina etti denilen kişi aklanıyor. Aklanıyor. Yani onun onuru kurtuluyor. Hem de onun akrabalarının onuru kurtuluyor. Ha, bu da bir bakıma bir tazminattır. Bazen öyle olur ki mesela adam hakarete maruz kalır. Hakarete. Ve başka iftiralara maruz kalır. Yazıyla olabilir bu. Mesela zamanımızda bu çok oluyor.
Evet. Şahsa yönelik iftiralar, hakaretler çok oluyor.
Yani. Çok oluyor. Bunlara karşılık devlet, ki İslam fıkhında tabii farklı mezhepler var, farklı içtihatlar var. İsterse bunları hapse atarak cezalandırabilir. O bir tazminat gibidir. Evet. İsterse bunlara karşılık bir maddi ceza uygulayarak hükümet-i adil dediğimiz efendim kişi, yani bazı insanların takdiriyle bunlar var İslam hukukunda. Bak, bu söylediklerim bir bakıma manevi tazminat oluyor. Tabii bunlar herhangi bir manevi tazminat bölümü adı altında değil. Bu öyle bir şey yok. Ama ya nerede? Bizim fıkhımızın o konuları içerisinde bireysel hükümler olarak, ki daha çok ceza hukukuyla ilgili o Kitab-ı Cinayat bölümü var. Fıkıh kitaplarımızda Kitab-ı Hudud bölümü var. Oralarda bunlar yer alır. Yani netice şu, tabii bu bir ilmi bir meseledir.
Eyvallah.
Çok fazla detaya girmek karşımızdakini de sıkar.
Eyvallah.
Şunu söyleyelim, İslam hukukunda manevi tazminat diye bir şey var.
Vardır. Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz. Vitir namazında kunut duasını okumayı unutan kimse namazını nasıl tamamlar?
Şimdi kunut duası, kunut yapmak, kunut duası okumak vaciptir.
Evet.
Bir kimse vitir namazında Fatiha'yı okudu, sureyi okudu, kunut yapmadan Allahu Ekber deyip rükûya geldi. Yani Semiallahu lümen hamideyi unuttu, rükûya geldi. Rükûda iken aklına geldi. Geri dönmesine gerek yok. Ha, döndü kunut yaptı. İster geri dönmesin, ister dönsün, kunut yapsın, tekrar rükû secde devam etsin. Her halükarda sevif secdesi yapması lazım. Sevif secdesiyle kurtulur. Yani ben kunut yapmayı unuttuğum için vitir namazını tekrar yeniden kılmam. Sadece sevif secdesi yaparım.
Sevif secdesi kurtarır.
Kurtarır. Çünkü vaciptir o. Vaciplerin unutularak terk edilmesi durumunda sevif secdesi yeterlidir.
Yeterli oluyor. Peki hocam, vitir namazının kazası yapılır mı? Herhangi bir kazası
şimdi,
var mı?
Şimdi farz ve vacipler kaza edilebiliyor. Ama her vacip değil tabii. Mesela bayram namazının kazası yok.
Evet.
Mesela farz cuma namazının kazası yok. Onun yerine öğle namazı var. Ama vitir namazı kaza edilir. Ama kaza edilmesi farz değildir, vaciptir. Vaciptir. O şekilde kaza edilir.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Şöyle bir sorumuz var hocam. Kasko yaptırmak caiz midir denmiş.
Kasko sigorta. Daha çok bu araç sigortasına kasko deniliyor. Tabii bu bizim klasik kaynaklarımızda, eski kitaplarımızda yer alan bir mesele değil. Yani bunun İslam alemine girişi belki 100, 120, 150 en fazla sene olmuş. Çünkü bizim fıkıh kaynaklarımızda benim bildiğim kadarıyla bunun yer aldığı en eski kaynak İbn Abidin dediğimiz ki 19. asrın sonlarına yaşamış bir ilim adamıdır bu. Ve bunun çok meşhur bir kitabı var bizim ülkemizde de. Adı İbn Abidin diye meşhur kitabın adı aslında. Raddül Muhtar Aleddül Muhtar'dır kitabın adı. Ama müellifinin adıyla daha çok meşhur olmuş. O ilk defa temas etmiş buna. Ve onun temas ettiği dönemde de Müslümanlar arasında yok böyle bir kasko diye bir şey.
Şu an zorunlu sigortalar falan var hocam.
Onlara geleceğim.
Evet, buyurun.
O zaman yük taşımacılığında, yani gemilerle yükler taşınıyor. Ve mesela taşıyıcılar daha çok gayrimüslimler. O taşıyıcılar. Onlar mecburen sigorta istiyorlar, yaptırtıyorlar. Ondan dolayı da bu İbn-i Abidin'in gündemine girmiş ve o buna cevaz vermemiş. Zamanımızda bu çok yaygınlaşmış. Yani dediğin gibi zorunlu trafik sigortası var, kasko var, tarım sigortası var, deprem sigortası var, sağlık sigortası var. O kadar çoğalmış ki. Yani
meşrulaşmış bayağı.
Çok fazla yaygın.
Evet.
Şimdi haliyle bu İslam alimleri veya bilim kurulları bunu gündemlerine almışlar. Ki bizim İslam aleminde böyle fıkhi, yeni çıkan fıkhi konuları inceleyen ve bunu bir sonuca bağlamaya çalışan Mecmu'l Fıkh-ı İslami diye bir kurum var. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı'yla bağlı.
Evet.
Ve çeşitli İslam ülkelerinden ilim adamlarının olduğu bir kurul. Bunlar kendi gündemlerine aldıkları konuları önce uzmanlara inceletiyorlar. Uzmanlar rapor veriyor. O rapor üzerinde tartışmalar yapılıp bir karara varılıyor. Bunun dışında bazı ülkelerde özel fetva kurulları var. Bizim ülkemizde Din İşleri Yüksek Kurulu resmi fetva kurulu olarak. Mesela Mısır'da Ezher.
El-Ezher
var. Mesela Sudan'da Mecmu'l Fıkh-ı İslami var. Ben bunları ziyaret ettim, gördüm oraları. Evet. Şimdi buralarda da tartışılıyor. Şimdi o İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı olan Mecmu'l Fıkh-ı İslami, İslam Fıkıh Meclisi, bunlar kaskoya caiz değil dediler. Kurul olarak. O kurul üyelerinden buna muhalif olanlar oldu. Yani kasko caizdir diyenler oldu. Ama kararlar çoğunlukla alındığı için kurullarda çoğunluk caiz değil dedi. Ve o kurulun resmi görüşü kaskonun caiz olmadığı şeklinde. Bizim Türkiye'de de Din İşleri Yüksek Kurulu bunu ele aldı 2005 yılında. Ve o günkü şartlarda tartıştılar. Ve Din İşleri Yüksek Kurulu da bunun bir ihtiyaç olduğunu ve haram olmasını gerektiren bir yönünün olmadığı kanaatine vardı. Tabii bu kanaatine varırken Mecmu'l Fıkh-ı İslami'nin bakış açılarını da değerlendirdiler. Bu kurulda caiz dedi. Din İşleri Yüksek Kurulu. Yani bugün Diyanet'in fetvaya esas aldığı şey, hüküm bu. Yani caiz şeklinde ama dediğim gibi buna caiz değil diyenler de var. Tabii bunun gerekçeleri var her birinin kendine göre. O gerekçeler biraz teknik konulardır. Mesela karar var işin içinde diyor. O kararın ne olduğunu insan bilmez.
Evet.
O bir teknik bir meseledir. Mesela Mecmu'l Fıkh-ı İslami bunda karar var demiş. Yani ne olacağı belli değil demiş. Ama Diyanet'in bu Din İşleri Yüksek Kurulu bunda karar yok demiş falan. Yani böyle farklı açılar olmuş. Hasılı bu konuda iki görüş var. Birisi Mecmu'l Fıkh-ı İslami'nin caiz değil görüşü. Ki bu görüşü benimseyen ilim adamları var. Öbürü Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun benimsediği caiz olabilir görüşü var. Onu benimseyen alim de var. Ona karşı çıkan alimler de var.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam şöyle bir soru var. Emlakçılık yapan birinin aldığı komisyon caiz midir denmiş.
Şimdi bizim fıkıhta bir kazancı elde etmenin üç yolu var. Bir, sermaye. İki, emek. Üç, risk. Bu şöyle ifade edilir. Mal, amel, daman. Mal, sermaye. Amel, emek. Daman da risk. Şimdi mesela Ne yapıyorsun? İşçi çalışıyor. Neyin karşılığını alıyor?
Emeğinin karşılığını alıyor.
Efendim sermayedar kişi mesela bir işçiye para verdi. Sen bu parayı çalıştır dedi bir kişiye. Karı bölüşelim dedi. Bölüştüler. Biri ne oldu? Emeğini vererek hak etti. Birisi sermaye koyar. Hmm. Mesela iki kişi bir araya geldi. Gel dediler seninle beraber gidelim. Mahmut Paşa'dan toptan veresiye mal alalım. Paraları yok. Bu malı satıp kar edelim. Gittiler aldılar. Bunlar neye göre kar ettiler? Daman. Yani o riskiyle aldılar. Hmm. O da bizim İslam hukukunda şirketi vücuh.
Şirketi vücuh.
Denilir.
Evet.
Ha şimdi emlakçı bunlardan hangisine girer? Şimdi emlakçı bir ne yapıyor? Bir dükkan açmış. Sen gidiyorsun oraya benim şöyle bir yerim var. Oraya kiraya ver diyorsun. Veya sat diyorsun. Veya bana satın al diyorsun. O adam ne yapıyor? Piyasada araştırma yapıyor. Gerekirse senin kiraya vermeyi veya satmayı istediğin daireye götürüp şeyini asıyor. Yani bir emek sarf ediyor.
Evet.
Dolayısıyla bu emeğinin karşılığını almak
zorunda.
Caiz. Caizdir. Çünkü emek karşılığı. Tamamen karşılıksız değil. Ki eskiden de varmış bir simsar.
Simsar mı denirmiş?
Simsar adı altında ki daha çok mesela köylerde işte falan bunlar galiba oluyor. Yani bu hizmetlerinden dolayı bu emeğini ortaya koyduğu için onun aldığı ücrete caiz diyoruz.
Caiz diyoruz. Eyvallah hocam. Hocam bir diğer soru. Banka fonları caiz midir denmiş hem.
Şimdi burada bankaya göre fona göre değişebilir. Şimdi fon ne? Yani benim bildiğim kadarıyla ne yapıyor? Banka belli yatırımlarda senin paranı, yatırdığın parayı değerlendiriyor. Belli yatırımlarda.
Evet.
Bu açıdan baktığınız zaman biraz şeye benziyor, borsaya benziyor. Mesela hocalara borsa sorulduğu zaman ne derler? Eğer o satın aldığı senet, efendim eğer meşru yollarla, dini açıdan meşru yollarla alışveriş yapıyorsa o caizdir. Çünkü o bir ortaklıktır falan diyorlar değil mi?
Hı, evet.
Yani fon da biraz buna benziyor. Eğer senin fonuna aldığın şey tamamen İslami olan, dinen yasak olmayan alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin kazancına dayalı ise buna caiz deniliyor. Mesela bugün katılım bankaları da fon uygulaması yapıyor. Ticari bankalar da yapıyor. Ama katılım bankaları diyorlar ki biz diğer alanlarda olduğu gibi burada da dinin yasakladığı bir organizasyonuna girmiyoruz. Ki bizim hocalar var danıştığımız. Bunlara soruyoruz. Onların caiz demediğini yapmıyoruz. Caiz değil dediğini yapmıyoruz diyorlar. Öyle diyorlarsa o kurumlardan alınabilir.
Aynı şey burada hocam katılım bankası dediniz. Tam da o konuyla alakalı bir soru vardı aslında. Katılım bankasından hayvancılık kredisi almanın hükmü nedir diye.
Şimdi ben kredi deyince aklıma şu geliyor. Para alıp para ödemek.
Evet.
Kredi bu. Ya bu faiz olur. Yani ben gitsem herhangi bir bankaya veya katılım bankasına. Desem ki benim 1 milyon lira paraya ihtiyacım var. Bana bunu da hayvan alıp satacağım. Onlar da tamam verdik sana 1 milyon lira. Bunu sen bir sene sonra bana 1,5 milyon lira olarak ödersin dedi. Bu ne bu? Hmm.
Faizdir.
Faiz. Ne oldu şimdi ben kredi aldım. Katılım bankalar diyorlar ki biz kredi vermiyoruz. Biz peşin alıp vadeli satmak suretiyle.
Malı alıyorlar vadeli bir şekilde geri satıyorlar.
Eğer bu katılım bankaları gerçekten malı alıyor da peşin aldı. Mesela diyelim ki Kurban Bayramı'ndayız şimdi.
Evet.
Geçirdik Kurban Bayramı'nı geçirdik. Adam gitmiş bir besici bunlardan para istiyor. Bunlar da diyor ki para vermeyiz biz. Sen ne yapacaksın bu parayla? Besi alacaksın. Ya o zaman biz alalım sana hayvanı. Biz satalım. Vadeli olarak. Sen bize ödersin bunu. O da tamam diyor. Ha şimdi burada şurada bir sıkıntı çıkıyor. Bu hayvanları gidip bankanın görevlisi mi alması lazım? Yoksa bu hayvanlara talip olan besici veya satıcı alabilir mi?
Evet.
Yani buna şöyle bir uygulama yapıyorlar şimdi. O paraya ihtiyacı olan kişiye vekalet veriyor banka. Diyor ki git benim adıma sen 30 tane 50 tane neyse şu hayvanları al. Benim adıma diyor ama banka adına. O da gidip banka adına alıyor. Şimdi bu hayvanlar kimin oldu? Bankanın oldu. Sonra da banka o hayvanları o vekalet vererek aldırdığı o müşteriye satıyor. Böyle bir uygulama yapıyorlarmış. İçinde değilim. Ve bu uygulamada bir alım satım olarak görülüyor.
Evet.
Ve buna da cevaz veriliyor bu şekilde yapılırsa.
Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz abdestle alakalı. Yara bandıyla alınan abdestle kaç vakit namaz kılınabilir?
Şimdi bunda bir sınırlama yok. Yani burada yaranın durumuna göre. Şimdi bu bizim yaralama ile ilgili, yaralarla ilgili abdest konusunda sargı üzerine mesih diye bir konu var. Sargı, cebira.
Cebira.
Arapçası cebira, evet. Sargı. Nedir bu? İnsanın herhangi bir abdest organlarında, elinde, kolunda diyelim, yara var. Onun üzerine sargı sarılıyor. Veya ne bileyim, kesilmiş.
Kanıyor.
Kanıyor, onun üzerine sargı sarılıyor. Bu adam abdesti nasıl yapılacak? Genel hüküm şu. O sargıyı çözüp, orası yıkandığı zaman, o yara zarar görmüyor ise, çözülür ve yıkanır. Sonra o şey, sargı tekrar sarılır. Bu bir. Eğer bunu ben çözer de, yıkarsam zarar görür ama üzerini mesh edersem bir şey olmaz yaranın. O zaman çözer, üzerini ıslak elle mesh eder. Ama yara zarar görmeyeceksin. Bu iki. Üç, ben bu yarayı açtığım zaman, sargıyı açtığım zaman yara zarar görecek, artacak, iyileşmesi gecikecek. O zaman ne yapar? O sargının üzerinden mesh eder. Ve bunun için de bir süre yok. Yani bir sargının üzerine mesh ettiği zaman iki namaz kılabilir, üç namaz kılabilir, yok. Yani bunun süresi ayakkabını meshin üzerine mesh yapmak gibi değil. O yara orada kaldığı sürece o aldığı abdest geçerlidir.
Geçerlidir.
Yara bantı için de ayrı şeyi söyleriz bu. Yani yara bantı, bizim yara bantı deyince aklımıza gelen şey küçücük bir şey.
Evet.
Yani onu söküp yıkadığı zaman bize göre hiçbir şey olmaz gibi. Ve o zaman söker yıkar. Ama onu kaldırıp da altını yıkadığın zaman onu azacağından korkarsa üzerine mesheder.
Mesheder.
Ve bunun için de diğer abdest bozucu şeylerle abdesti bozulmadığı sürece o abdestle namaz kılabilir.
Abdestle namaz kılabilir. Eyvallah hocam. Hocam son sorumuz bu. Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Tilavet secdesi toplu yapılabilir mi denmiş?
Şimdi tilavet secdesi vaciptir. Ne zaman vaciptir? Bir secde ayeti Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde var. Bu secde ayetinden birisini bir kimse okursa veya duyarsa bunun secde yapması gerekir. Bu vaciptir. Şimdi görevlerde ister farz olsun ister vacip olsun asıl olan şey nedir? İlk anda o görevi yerine getirmektir.
Evet.
Mesela en makbul ibadet, en eftal ibadetler sayılırken vaktinde kılınan namaz denir. Hatta ilk vaktinde kılınan namaz rivayeti de var. Yani ne oluyor şimdi? Bir an önce o görevi yerine getirip sorumluluktan kurtulma. Şimdi biz secde ayetini niye okuyoruz? Ayette diyor ki secde et. Secde edin. Secde etmediler. Ona inatsız edin gibi. Bu buna benzer ifadeler. Ben o emre muhatap olduğum anda o emri yerine getirirsem iyi olur. Ama olmadı. Olmadı. İki üç tane secde ayetini okudum. Hatim okuyorum kendim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de birden çok secde ayetinin geçtiği şey okudum. Sayfa okudum.
Evet.
Kaç tane geçti? Üç tane okudum. Bıraktığım zaman kalkıp üç şeyde secde yapabilirim. Hatta şunu da söylüyorlar. Efendim Kur'an-ı Kerim hatmi bittikten sonra 14'ünün tamamını birden yapma. Ne gecikti? O zamana kadar belki ölürsün. Boşlu gidersin. O açıdan ilk anda yapmak en faziletlisi.
Peki toplu yapmak?
Aynı şey. Toplu deyince cemaat halinde.
Cemaat halinde.
Cemaat halinde dinleniyorsa eğer herkes. Mesela bu yapılıyor. İmama uyarak peşindeki cemaat da zaten secdeye kapanıyor. Secdeye kapandığı zaman iş bitti zaten. İster tek olsun ister cemaat.
Eyvallah hocam. Hocam
orada
teşekkür ederiz.
Orada Sübhan Rabbiyel Ala demese bile o secde yapılmış olur.
Eyvallah. Hocam teşekkür ediyoruz. Son sorumuzdu. Vaktimizin sonuna geldik. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun efendim.